Trans World Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Matta 19. bölüme geldiğimizde İsa Mesih'in Yahudiye'ye gelmesini evlilik için Tanrı'nın belirlediği ahlaki ve çağdaş ölçüleri, boşanmanın tek gerekçesini yani zinayı, çocukların kutsanmasını, genç zengin yöneticiyle İsa Mesih'in konuşmasını ve gelecek krallık için elçilerini yetkiyle donatmasını görmekteyiz. Matta bölümünün gidişatına bakarsak göreceğiz ki müjdenin yayılmasıyla ilgili coğrafi alan öne çıkmaktadır. İsa Mesih Yeruşalim'e doğru hareket ederken bir kez daha Yahudiye'ye giriyor. Ancak bu çarmıh ölümüne gitmeden önce Yahudiye'ye son girişi olacaktır. İsa Mesih'in söylediği ve yaptığı her şeyde bir amaç, bir yön ve bir hedef vardır. Şimdi İsa Mesih'in tekrar Yahudiye'ye girmesine bakalım. Matta 19. bölüm 1. ayette İsa konuşmasını bitirdikten sonra Celile'den ayrılıp Yahudiye'nin Şeria ırmağının karşı yakasındaki topraklarına geçti diye yazmaktadır. İsa Mesih bu sözleri sona erdirince hangi sözlerdi bunlar? Önceki bölümlerde yani 16, 17 ve 18. bölümlerde dile getirdiği sözleri bitirince. Celile'de söylemesi gereken şeyleri söyledikten sonra şimdi güneye doğru hareket etti ve Yahudiye'nin sınırlarına yaklaştı. Ürdün ırmağını aştı ve ırmağın doğu yakasına geldi. Şimdi hareket alanı coğrafi bir alana dönüşmektedir. Daha önce İsa Mesih'in sözlerinde bir hareket ve yön vardı. Şimdi bu sözlerinin gerçekleşmesi için coğrafi bir harekete geçişi görebiliriz. Hatırlarsanız Filipus Sezariyesinde Yeruşalim'de çarmıh üzerinde ölmeye gideceğini bildirmişti. Aşağılara Celile'ye geldi ve Celile Gölü'nün kıyılarında biraz zaman harcadı. Kefernahum onun karargahı olmuştu, hatta Gadaralıların bölgesini bile geçmişti. Şimdi ise Yahudiye'nin sınırlarına dayandı. Matta 19. bölüm 2. ayette büyük halk toplulukları da onun ardından gitti. Hasta olanları orada iyileştirdi diye yazmaktadır. Defalarca vurguladığım bir noktayı yeniden vurgulamak istiyorum. Bunu yapmak için iki sözcük kullanacağım. Birincisi topluluklar sözcüğüdür. Öbürü ise şifa. Topluluklara şifa verdi. Onları sağlığa kavuşturdu. Daha önce de defalarca vurguladığım gibi burada da altını çizerek söylemek istiyorum ki İsa Mesih yüzlerce, binlerce kişiyi sağlığa kavuşturdu. Sadece birkaç kişiyi değil, yüzlerce kişi. Bu yazıları okudukça bu noktadan gerçekten etkileniyorum. Yine şifa tüccarlarını düşünüyorum. Yani İsa Mesih'in adını kullanarak insanlara şifa dağıtabileceklerini ileri sürenleri. Eğer bu insanlar İsa Mesih'teki şifa gücüne sahip iseler, o zaman hastanelere gidip hastaneleri boşaltmaları gerekmektedir. Rab İsa Mesih geçtiği her yerde bunu yapıyordu. Hasta insan bırakmıyordu. Dokunduğu her hasta iyileştiriliyordu. Topluluklar onun eliyle sağlığa kavuşuyorlardı. Ve bir diğer konu evlilik ve boşanma. Şimdi Yahudilerin din önderleri boşanma konusuyla ilgili bir soruyla ona geliyorlar. Rab İsa Mesih'te ideal bir evliliğin nasıl olması gerektiğini ve boşanmanın tek gerekçesini onlara bildiriyor. Olay şöyle gelişti. Matta 19. bölüm 3. ayette İsa'nın yanına gelen bazı ferisiler onu denemek amacıyla şunu sordular. Bir adamın herhangi bir nedenle karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur? Ferisiler her zaman olduğu gibi bu defa da onu denemek ve tuzağa düşürmek amacıyla İsa Mesih'e geldiler. İsa Mesih'i tuzağa düşürüp Musa'nın yasasına karşı bir şeyler söyler diye beklemekteydiler. Bugün zor olduğu kadar o günlerde de zor olan bir problemi İsa Mesih'e getirdiler. Kişinin herhangi bir nedenle karısını boşaması yasal mıdır? Bu aynı soru günümüzde de Mesih inanları arasında tartışmalara yol açmaktadır. Sevgili dinleyicim, şunu bilmeliyiz ki Tanrı insana bazı şeyler, değerler, erdemler verdi. Öyle ki bunlar insanın iyiliği, refahı ve yararı için kullanılsın. Evliliğe gelince evliliği kuran Tanrı'dır. Ama bunu neden uygun gördü? Yuvayı korumak için. Tanrı evlilik ortamını kurdu ki tüm insanlar için bir bereket ve mutluluk kaynağı olsun. Tanrı'nın verdiği başka bir yasa vardır. İdam. Evet, hoş bir sözcük değil. Ama bunu da topluluğu, ulusu, bir toplum içindeki insanları korumak amacıyla verdi. Tanrı aynı zamanda sept gününü vermişti. Bu da bir çeşit korumaydı. İnsanı kendi şahsında korumak için bu sept günü verildi. Sept günü insan için dinlenme günü olacaktı. Bu yasa verilmeseydi, insan kendini koruyamayacak, sağlığı bozulacak, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu düşünmeden gece gündüz çalışacaktı. Bugün birçok kişi bu şekilde maalesef çalışmaktadır. Şimdi evlilik konusunda sorulan soruyu ele alalım. Yahudi ulusunu ilgilendirir şekilde sınırlı bir çerçeve içinde bu evliliğe bakabiliriz. Bir de çağımızın insanına ve özellikle Mesih inanlısına bakalım ve bu aynı soruyu soralım. Bir adamın herhangi bir nedenle karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur? Matta 19. bölüm 4. ayette İsa şu karşılığı verdi. Kutsal yazıları okumadınız mı? Yaradan başlangıçtan insanları erkek ve dişi olarak yarattı diye yazar. Matta 19. bölüm 4. ayette. Rab İsa ne yaptı? Onları ta başlangıca Tanrı'nın kurduğu ideal evliliğe götürdü. Ve bu evlilikle kıyaslama yapmalarını istedi onlardan. Musa'nın yasasına göre bazı durumlarda hem de bazı önemsiz durumlarda bile adam karısını boşayabilirdi. Yasanın tekrarı 24. bölüm 1. ayette, eğer bir adam evlendiği kadında yakışıksız bir şey bulur, bundan ötürü ondan hoşlanmaz, boşanma belgesi yazıp ona verir ve onu evinden kovarsa diye yazdığına göre boşanma belgesi adamın keyfine göre verilebilirdi. Musa'nın yasasına göre Yahudi olmayan birisiyle evlenmek boşanmaktan daha kötü sayılırdı. Örneğin, kahinin kızı bir yabancı ile evlendiği takdirde İsrail ulusunun dışına atılır ve bir yabancı muamelesi görürdü. Zaman ilerledikçe Musa'nın yasası anlamını yitirmeye başladı. Önceleri ciddi bir neden yokken boşanma olmuyordu. Ama zamanla en ufak bir nedenden dolayı insan karısını boşayabiliyordu. Örneğin, kadın fırına saldığı ekmeği yakarsa kocası onu boşayabiliyordu. Bundan dolayı Rabbimizin yeryüzünde bulunduğu dönemde bu boşanma konusu üzerinde birçok tartışma vardı. İsa Mesih onları öncelikle başlangıçtaki ideal evliliğe götürdü ve ekledi. Matta 19. bölüm 5 ila 6. ayetlerde. Ve şöyle dedi. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Şöyle ki, onlar artık iki değil tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın. Günah insanlık ailesini mahvetmeden önce Tanrı'nın tasarladığı ideal evlilik işte buydu. Başlangıçta Tanrı boşanma konusunda hiçbir şey hazırlamamıştı. Çünkü evlilik boşanmayla sonuçlanmayacak şekilde kurulacaktı. Peki neden? Çünkü günah daha dünyaya girmemişti ve ilk evli çifti Adem ile Havva'yı günah olmayan bir ortamda kusursuz bir evlilik sürdüreceklerdi. Her boşanma olayında günahın beraberinde getirdiği bir sonuç görebiliriz. Ne isterseniz söyleyin. Karakterler uymadı, iyi bir eş seçilmedi gibisinden bahaneler bulabiliriz. Ama ben diyorum ki, boşanmaya yol açan olayların bir yeninde günahı muhakkak görebiliriz. Bu nedenle Rab İsa onları geriye, ilk evliliğe götürüp ideal evliliği onlara gösterdi. Ve Matta 19. bölüm 7. ayette, Ferisiler İsa'ya, öyleyse dediler, Musa neden erkeğin boşanma belgesi verip karısını boşayabileceğini söyledi diye Ferisilerin İsa Mesih'e sorduğunu görebiliriz. Bu soruyu iyi anlayabilmek için yasanın tekrarı 24. bölüm 1 ila 4. ayetlere bakmalıyız. O zaman gerçekten sorabiliriz. Musa neden boşanmaya izin verdi? Matta 19. bölüm 8. ayette İsa onlara inatçı olduğunuz için Musa karılarınızı boşamanıza izin verdi dedi. Başlangıçta bu böyle değildi. Tekrar soralım. Musa boşanmaya neden izin verdi? Katı yürekli oldukları için. Bakın, evlilik Tanrı'nın insanlara verdiği en tatlı, en nazik, en hoş bir ilişki biçimi. Buna benzer başka bir güzelliği, insani ilişkiyi bir yerde bulamayız. Aslında evlilik Mesih ile kilisesi arasındaki ilişkiyi resimleyecekti. Bu nedenle bu üstün ve kutsal ilişkiyi ancak Mesih inanlıları sergileyebilirlerdi. Mesih inanlısı bu alanda başarısızlık gösterirse ve yüreğinin sertleşmesine izin verirse, o zaman evlilik bir aldatmacaya, boş ve anlamsız bir ilişkiye dönüşür. Esenlik, huzur, barış, mutluluk ortamı olması gereken yuva cehenneme dönüşür. Değerli kardeşim, evlilik ya cennetin etkisiyle şekil alır ya da cehennemin. cennetin etkisi yoksa cehenneme dönüşecektir. Bunun ikisi arasında bir yer yoktur. Evlilik yanlış bir yerde, yanlış bir temel üzerine atılırsa ta baştan kişinin başı beladadır. Mesih inanlısı bile evliliğin ne kadar nazik bir ilişki olduğunu zamanla öğrenmeye başlar. Evet, insanın yüreği sert olduğu için Tanrı boşanmaya göz yumdu. İzin vermedi. Sadece boşanmaya karşı çıkmadı çünkü onların yürekleri sertti. Dostum, Tanrı bize karşı merhametle davranır. O çok merhametlidir. Ancak onun merhametini yanlış anlamayalım. Tanrı'nın huzurunda tasarlanan ideal evlilikte boşanma diye bir şey yoktur. Bu son yüzyılın sonlarına doğru ve şimdiki 21. yüzyılda evlilik o kadar ciddiye alınmıyor. Çiftler evlilik bağlarını kurmadan birlikte yaşamayı tercih ediyorlar. Ama bu durum Tanrı'nın idealinden çok uzaktır. Yine söylemek istiyorum ki boşanmanın gerisinde günah yatmaktadır. Ama hepimiz de günahlı değil miyiz? Evet, günahlıyız ve Tanrı tövbe eden bir katili bağışlayabilirse boşanan kişileri de bağışlayabilir. Anlamamız gereken bir şey var. Boşanma olayının kökünde günah yatmaktadır. Şimdi Rab İsa Mesih yeni bir şey söyleyecek Matta 19. bölüm 9. ayette. Ben size şunu söyleyeyim. Karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur. Boşanan kadınla evlenen de zina etmiş olur diye yazmaktadır. Evlilik bağlarını çözebilen tek eylem zinadır. Zina işlendiği zaman evlilik parçalanır ve bundan dolayı boşanma olabilir. O zaman birisi diyebilir ki, ama arkadaş, şu Mesih inanlısı kadın var ya, kocası Ayyaş'ın teki, ne yapsın bu zavallı kadın? Ya da iyi bir Mesih inanlısının karısı Tanrı tanımaz biridir, ne yapacak bu durumda? Aslında Mesih inanlısı başka gerçeklere göre eşinden ayrılabilir. 1. Korintliler mektubunun 7. bölümü bu konuyu ele alır. Ayrılma bir mesele, boşanma başka bir meseledir. Boşanmanın tek gerekçesi zinadır. Zina durumunda suçsuz olan eşin tekrar evlenebilmesi için boşanmaya Rab izin vermiştir. Bu kural ancak Mesih inanlısının hayatında uygulanabilir. Tanrı, iman etmeyenlerin hayatlarını düzene sokma girişiminde değildir. Onları sadece çarmıhın mesajı ışığında sorumlu tutacaktır. Öncelikle Tanrı, imansızın Rab İsa Mesih'e iman etmesini ister. Mesih'e iman etmemiş kişi ister evli ister bekar, İsterse boşanmış olsun, o zaten kaybolmuş durumdadır. Zaten onun hayatı bitmiştir. İsa Mesih'i kurtarıcısı ve Rabbi olarak kabul edinceye dek evlilik konusundaki prensipler onun için boştur. Önemli olan şu, İsa Mesih iman edenler için boşanmanın tek gerekçesini belirtmiştir, bu da zinadır. Şimdi farz edelim ki Mesih inanlısı evlidir ama eşi zina değil de başka herhangi bir nedenle boşanmayı başarabildi. O zaman suçsuz eşe ne olacak? Bu durumda zina işlenip işlenmediği saplanmalıdır. Genelde boşanma nedeni zinadan ayrı bir şey olsa bile zina işlenmiştir ya da ayrıldıktan kısa bir süre sonra işlenecektir. O zaman suçsuz eş zina gerekçesine dayanarak başkasıyla evlenebilir. Benim düşünceme göre İsa Mesih bu sözleriyle bu duruma bu şekilde açıklık getirmek istedi. Şimdi burada önemli olan başka bir şey daha var. Matta 19. bölüm 10. ayette öğrenciler İsa'ya eğer erkekle karısı arasındaki ilişki buysa hiç evlenmemek daha iyi dediler diye yazıyor. İsa Mesih'in sözlerini dinledikten sonra öğrenciler bunu çok zor bulmuş olmalılar. Durum böyleyse hiç evlenmemek daha iyi dediler. Kabul etmeliyiz. İnsan evlenmese bir sürü belaya atılmış olur. Ama İsa onlara herkes bu sözü kabul edemez. Ancak Tanrı'nın güç verdiği kişiler kabul edebilir dedi. Matta 19. bölüm 11. ayette. İsa Mesih'in bu sözü o kadar önemlidir ki özellikle günümüzde buna önem vermeliyiz. Az sonra ele alacağımız ayette Rab İsa çok önemli bir prensibi bizlere sunacaktır. Günümüzde bile Katolik Kilisesi bu sorunla boğuşmaktadır. Matta 19. bölüm 12. ayeti okuyorum. Çünkü kimisi daha doğuştan hadımdır. Kimisi insanlar tarafından hadım edilir, kimisi de göklerin egemenliği uğruna kendini hadım sayar. Bunu kabul edebilen etsin. Erkek ya da kız olsun fark etmez. Bazı kişiler var ki gerçekten evlenme ihtiyacını hayatlarında hiç hissetmezler. Kendi başlarına hayatlarını sürdürmekten oldukça da memnundurlar. Yıllarca önce bekar bir kız şöyle dedi. Evlenmeye ihtiyacım yok. Bacası iyi çeken bir fırınım var. Havlamasını bilen bir köpeğe sahibim. ve çok küfürbaz bir papağanım var. Böyle bir ortamda bir erkeğe nasıl ihtiyacım olabilir ki? Bu bayan için bu durum iyi olabilir ama herkes için geçerli değildir. Kimisi insanlar tarafından evlenemeyecek duruma getirilir. Bazı kiliselerde bu konuda kurallar vardır. Kilisenin yönetiminde belli bir aşamaya yükselen kişi evlenemez. Bu kuralı hangi gerekçeye dayanarak koydular bilmiyorum ama bunu yapmamaları gerekirdi. Böyle kurallar insanın icat ettiği şeylerdir. Kimisi de göklerin egemenliği için kendilerini evlenmekten uzak tutarlar. Müjdeyi yaymak için başka bir ülkeye göç eden birisini tanıyorum. Bir bayandı. Ruhsal hizmetine başlamak için yerinden ayrılmadan önce onunla konuştum. Bak kızım dedim. Gideceğin yerde evlenme şansın hemen hemen sıfır. Kızcağız hemen cevap verdi. Bunu ben de düşündüm ve bunu göze alarak evlilik konusunda geleceğimi harcamaya hazırım dedi. Bu genç bayan kendi isteğiyle evlilikten ayrı kalmayı seçti. Bazen vaizlerin evlenmesi doğru mu ya da rahiplerin evlenmeleri gerekiyor mu diye sorular soruyorlar bana. Size şunu söylemek istiyorum. Bu konuda Rab sadece bir prensip verdi. Nasıl yapılacağı kişiye bağlıdır. Her birimiz bu konuda kendi kararımızı kendimiz vermeliyiz. Şimdi muhteşem bir sahneye tanık olacağız. Matta 19. bölüm 13 ila 15. ayetler arasında. O sırada bazıları küçük çocukları İsa'nın yanına getirdiler. Ellerini onların üzerine koyup dua etmesini istediler. Öğrenciler onları azarlayınca İsa, "Bırakın çocukları," dedi. "Bana gelmelerine engel olmayın. Çünkü göklerin egemenliği böylelerinindir." Ellerini onların üzerine koyduktan sonra oradan ayrıldı diye yazmaktadır. Sadece bu pasajdan görebiliriz ki bir çocuk çocukken ölecek olursa hemen cennete gidecektir. Bilinen bir gerçek var. İsa Mesih kutsal kitapta gösterildiği şekilde bir çocuğa tanıtılıyorsa o çocuk İsa Mesih'i kabul edecektir. İşte bu nedenle müjdeyi çocuklara duyurmamız gerekmektedir. Şunu da unutmamak gerekir ki belli bir yaşa kadar çocukta bir sorumluluk ya da hükümlülük olamaz ama belli bir yaşta o sorumluluk ve yükümlülük gelecektir. Bu sorumluluk yaşına varmadan onlara müjdeyi duyurmak önemlidir. Çünkü ergenlik çağına gelince o zaman doğru kararı verme olasılığı daha çok olacaktır. Çocuklara müjdeyi iletirken onların geleceğini ihmal etmemeye özen göstermeliyiz. Çocuk büyüdüğü zaman mümkünse onun ruhsal yolculuğuna göz kulak olmalıyız. Aslında İsa Mesih'i kabul etme kararı çocuk sorumluluk taşıyabilecek yaşa geldiğinde verilmelidir. Peki bu yaş kaçtır? Doğrusu bunu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bildiğim bir şey var ki müjdeyi herkese duyurduğumuz gibi çocuklara da duyurmalıyız. Çünkü Tanrı sözü genç yüreklerde yer ettiği zaman o çocuk büyüdükçe daha sağlıklı, daha dürüst bir yaşama doğru gelişecektir. Bilmem fark ettiniz mi? Rab İsa Mesih önce boşanma konusunda konuştu ve hemen bunun ardından çocukları konu etti. Ben bunu çok ilginç bulurum. Her boşanma davasında en önemli unsur çocuklardır. Bir kez kadının biri bana geldi ve içini döktü. Kocasını sevmiyormuş ve ondan ayrılmak istiyormuş. Şöyle dedi. Yaptığı şeylerden dolayı onu artık sevmiyorum. Siz demiştiniz, bir kez sevgi olmayan yerde ilişki olmaz. Bu nedenle kocamdan boşanmak istiyorum. Evet, bir açıdan kadıncağız haklıydı. Sevgi olmayan yerde ilişki olamaz. Bu çok ama çok üzücü bir durumdur. Ama yine de boşanmak için geçerli bir neden sayılamaz. Kadına şöyle dedim. Bana kocanızı sevmediğini söylüyorsun. Ya çocuklarını, onları seviyor musun? Kadın hemen savunmaya geçti. Tabii ki seviyorum dedi. Kocam ile aramda olan bu mesele çocukları nasıl ilgilendirir ki? Bu olayda en çok etkilenecek olan çocuklar olacağını ona söyledim. Çocuklarını sevdiğin sürece kocanla kalmaya gayret göstereceksin dedim. Değerli dinleyicim, Rabbimiz bırakın çocuklar bana gelsin dedi. Bunu bilen her inanlı çift evliliklerinin kayalarda parçalanmaması için elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Biliyor musunuz, kanun ile başları belaya giren gençlerin ve çocukların büyük bir oranı boşanma sonucu parçalanmış evliliklerin çocuklarıdır. İsa Mesih şu boşanma konusunu bilinçli olarak çocuklara gösterilmesi gereken ilgiye bağlar. Çünkü arada bir bağ vardır. Şimdi genç zengin yöneticiyle İsa Mesih'in arasındaki ilişkiye bakalım. Şöyle yazar. Adamın birisi İsa'ya geldi. "Öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım?" diye sordu. İsa, "Bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun?" dedi. "İyi olan yalnız biri var. Yaşama kavuşmak istiyorsan onun buyruklarını yerine getir." Bunu Matta 19. bölüm 16 ile 17. ayetler arasında okuyabiliriz. Bu genç adamın İsa Mesih'e ne şekilde yaklaştığını fark ettiniz mi? İlk olarak ona iyi öğretmen diye hitap eder. Bu genç İsa Mesih'i iyi bir kişi olduğunu kabul etmiştir. Belki de İsa Mesih'in düşmanları bunu söylemezlerdi. Neden bana iyilik hakkında soru soruyorsun? Bu soruyla İsa Mesih'in nasıl bir cevap elde etmek istediğini anlayabiliriz. Genç adamı kendi sözüyle itirafa itmektedir İsa Mesih. İyi olan tek bir kişi vardır diyor. Kim o kişi? Tanrı tabii ki. Ona bir açıdan benim iyi olduğumu görüyorsan bu benim Tanrı olduğumdan ileri gelir demektedir. Genç adamın düşüncelerine yön veriyor ki onu Tanrı'nın biricik ruhsal oğlu Mesih olarak kabul etsin. Sonra İsa Mesih birden adama buyrukları gösteriyor. Bunlar hep ilişkiler konusunda verilen buyruklardır. Matta 19. bölüm 18 ila 20. ayetler arasında hangi buyrukları diye sordu adam. İsa şu karşılığı verdi. Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Annene babana saygı göstereceksin ve komşunu kendin gibi seveceksin. Genç adam bunların hepsini yerine getirdim dedi. Daha ne eksiğim var diye yazar. Bu genç adam tüm bu buyrukları yerine getirdiğini söyleyebiliyor ama hala hayatında bir boşluk hissediyordu. İsa Mesih'in sıraladığı buyruklar Musa'ya verilen 10 buyruğun son kısmını oluşturur ve bunlar insan ilişkileriyle ilgili buyruklardır. 10 buyruğun ilk kısmı ise insan ile Tanrı arasındaki ilişkiye değinmektedir. İsa Mesih bu ilk kısmı kullanmadı çünkü bu genç adamın düşüncelerini belli bir yöne doğru yönlendirmek niyetindeydi. Ama birden onu Tanrı ile olan ilişkisine getirdi. Matta 19. bölüm 21. ayette ise İsa ona eğer eksiksiz olmak istiyorsan git varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel beni izle dedi diye yazar. Eğer yetkin olmak istersen burada kusursuzluktan söz edilmektedir. Sadece hayatında tam olmak isterse, hissettiği eksiğin tamamlanmasını isterse, İsa Mesih'i izleyecek olursa hemen görülecektir ki İlk buyrukları aslında yerine getirmiyordu. Burada önemli olan kelime eğer yetkin olmak istersendir. Burada kusursuzluktan söz edilmiyor. Sadece hayatında kişinin tam olması söz konusudur. Şimdi bu kişinin hissettiği eksiğin tamamlanmasını isterse İsa'yı izleyecek olursa hemen görülecektir ki aslında ilk buyrukları yerine getirmemiştir. Yani Tanrı ile olan ilişkisine değinen buyruklarda eksik kaldığını görecektir. Ardımdan gel dedi ona İsa Mesih. İsa Mesih nereye gidiyordu? Çarmıh ölümüne. Bu genç adam İsa Mesih'i izleyecek olursa yolun sonu çarmıhın dibinde olacaktı. Bir şeyler bu adamın İsa Mesih'i izlemesine engel oluyor. Ona engel olan adamın servetidir. Değerli dostum senin ve benim için engel olan başka şeyler olabilir. Ancak bu adamı engelleyen onun servetiydi.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.
sevgin o haçta.